Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Hazer 1404, Hicri Kameri 16 Cemazilahir 1447 ve Miladi Takvimle 7 Aralık 2025, Pazar. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktardıktan sonra İranlılar Arasında Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Hicri Şemsi 16 Hazer, İran'da Öğrenciler Günü. Irakçı İranlı öğrenci, bilim ve farkındalık alanının gerçek diplomatıdır dedi. Bekai, İran'ın 3 ada üzerindeki egemenliği konusunda hiçbir şüphe yoktur diye söyledi. İran ve Belarus ticari ilişkilerin kolaylaştırılması ve genişletilmesini vurguladı. Ve İran ve Filipinler arasındaki 7. Ortak Konsolosluk Komisyonu düzenlendi. Şimdi haberler. İran'daki üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının rektörleri Hicri Şemsi 16 Hazer yani 7 Aralık Öğrenciler Günü vesilesiyle yaptıkları açıklamalarda üniversite camiasının İslami ve milli idealleri rehber edinerek toplumun ihtiyaçlarını kavrama, sosyal sorumluluk üstlenme ve yenilikçi düşünceler geliştirme konusunda çok önemli bir rol ve göreve sahip olduğunu vurguladılar. Rektörler ayrı ayrı yayımladıkları mesajlarda Öğrenciler Günü'nü öğrencilerin ülkenin kaderine karşı sorumluluk bilincinin bir yansıması ve genç neslin bilimsel ve sosyal alanlardaki ağır sorumluluklarının hatırlatıcısı olarak değerlendirdiler. Ayrıca 16 Hazer'in İran Öğrenci Hareketi'nin özgün kimliğini ve dini milli idealler uğruna verdiği mücadeleyi hatırlattığını belirttiler. Bu idealler arasında bağımsızlık, özgürlük, adalet, sömürgecilikle mücadele ve zulme karşı duruş öne çıkarıldı. İran Dışişleri Bakanı, büyük güçlerin zorbalıkla kendi iradelerini milletlere dayatmaya çalıştığı bir dönemde İranlı öğrencinin bilim ve farkındalık alanının gerçek diplomatı olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, kişisel Instagram sayfasında şöyle yazdı. 16 Hazer, Öğrenciler Günü, İran'ın çağdaş tarihinde ölümsüz bir anıyı hatırlatır. Üç öğrenci şehidin temiz kanı, Tahran Üniversitesi'nin zirvesinde bu topraklarda uyanış ve istikbar karşıtlığının bayrağını dalgalandırdı. Irakçı şöyle ekledi. Öğrenci günü tarihi sloganlarla değil bilimsel alanlarda basiret ve taleplerle mücadele ederek yazan gençlerin günüdür. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları ifade etti. Büyük güçlerin zorbalıkla kendi iradelerini milletlere dayatmaya çalıştığı bir dönemde İranlı öğrenci tehditler ve yaptırımlar fırtınasında bağımsızlık ve izzet bayrağını güçlü İran adına çeşitli bilimsel platformlarda yüksek tutan bilim ve farkındalık alanının gerçek diplomatıdır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'a ait 3 ada hakkında tekrarlanan iddialara yanıt vererek, tarihi, hukuki ve fiili açıdan İran'ın bu adalar üzerindeki egemenliği konusunda hiçbir şüphe yoktur dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, pazar günü düzenlenen basın toplantısında diplomatik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekai, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen tek taraflı zorlayıcı eylemlere karşı uluslararası gün kararının gelişmekte olan ülkelere yönelik baskılara dair küresel endişeyi gösterdiğini ve bunun önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Gazze'deki felaket durum. Bekai, Gazze'deki vahim duruma değinerek, Siyonist rejimin suçları devam ediyor ve yaklaşık 400 masum insan hayatını kaybetti. Rejim, Gazze'de kalan her şeyi yok ediyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler raportörleri ciddi tehditlere maruz kaldı. Bu durum Amerika'nın Siyonist rejimi cezasızlık tanıdığının göstergesidir dedi. Bekai, Amerika'nın ulusal güvenlik belgesine ilişkin olarak da bu belge geçmişte Amerikan hükümetlerinin gizlediği hedefleri açıkça ortaya koyuyor. Siyonist rejimin güvenliğini sağlamak ve enerji erişim. Belgede Filistinlerin haklarına dair hiçbir atıf yok. Bu da belgenin aslında Siyonist rejimin güvenliği için hazırlandığını gösteriyor. Amerika'nın tüm çabası rejimin Batı Asya'daki hakimiyetini tesis etmektir. Bu Amerika'nın Siyonist rejimin işlediği suçlarda ortak olduğunu kanıtlıyor ifadelerini kullandı. Bekai Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin 3 ada hakkındaki iddialarına yanıt vererek, İran'ın tutumu açıktır. Tarihi, hukuki ve fiili açıdan İran'ın bu adalar üzerindeki egemenliği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu açıklama önceki iddiaların tekrarıdır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Her İranlı ulusal egemenliğe karşı hassastır. Fars Körfezi ülkelerine tavsiyemiz, söylemlerinde Siyonist rejimin değirmenini su taşımamalarıdır. Biz kesinlikle ulusal egemenliğimizi kararlılıkla savunacağız dedi. Bekai, İran'ın Lübnan'a müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddederek, bu tamamen yanıltıcı bir tartışmadır. Bizim hiçbir müdahalemiz yok. Hizbullah, Lübnan toplumunun köklü ve etkili bir parçasıdır ve kendi davranışlarını kendisi karar verir. İran'ın bölgedeki barış ve güvenlik kaygısı müdahale olarak görülmemelidir. Bu, İran'ın sorumluluk bilincidir. Biz Lübnanlı yetkililerle diyaloğa hazırız ve uzun vadeli ilişkilerimiz vardır. Lübnan'daki meseleler Lübnanlı taraflar arasında yürütülen diyalogla çözülmelidir. Direnişin silahları konusunda karar tamamen Hizbullah'a aittir, dedi. İran ve Belarus yetkilileri ticari alışverişlerin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılması amacıyla ortak komisyon toplantısının düzenlenmesinin önemini vurguladılar. Son görüşmede İran Dış Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Muhammed Ali Dehkan Dehnevi ile Belarus'un Tahran Büyükelçisi Dimitri Kaltsov iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin genişletilmesinin önemine dikkat çektiler. Dehnevi, ortak komisyon toplantısının düzenlenmesinin ticari alışverişlerin kolaylaştırılmasına ve ilerlemesine katkı sağlayacağını belirterek, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çeşitli kapasiteleri ve uygun koşullara işaret etti. Belarus Büyükelçisi Dimitri Kaltsov da bu toplantının önemini vurgulayarak iki ülke yetkililerinin görüşmelerinin mevcut engelleri ortadan kaldırabileceğini ve bu işbirliğinin ticari ve ekonomik alışverişlerin artmasına yol açabileceğini ifade etti. İran ve Filipinler arasındaki 7. Ortak Konsolosluk Komisyonu, İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü ve Filipinler Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müsteşar Yardımcısının başkanlıklarında Tahran'da gerçekleştirildi. 7. İran-Filipinler Ortak Konsolosluk Komisyonu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mujtaba Şastikerimi ve Filipinler Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müsteşar Yardımcısı Anjalando Anluis başkanlığında Tahran'da gerçekleştirildi. Bu toplantıda iki taraf adli işbirliği, hükümlülerin nakli, suçluların iadesi ve hukuki yardım, konsolosluk erişimi, iki ülke vatandaşlarına vize kolaylıkları, Filipinler'de ikamet eden öğrenciler ve İranlılar ile ilgili konular, turizm alanında işbirliği ve polis işbirliği de dahil olmak üzere konsolosluk konularını ele aldı ve görüş alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda 7. İran-Filipinler Ortak Konsolosluk Komisyonu'nun tutanakları iki tarafın heyet başkanları tarafından imzalandı. Haber kaynakları, Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyine yönelik yeni bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Siyonist rejim, Lübnan'ın güneyindeki Adisse bölgesini bir İHA saldırısıyla hedef aldı. Bu saldırıya ilişkin ayrıntılar ve muhtemel kayıplar henüz açıklanmadı. Daha önce Birleşmiş Milletler'in Güney Lübnan'daki barış gücü UNIFIL, İsrail'in bu bölgede gerçekleştirdiği hava saldırılarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık ihlali olduğunu duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2006 yılında aldığı 1701 sayılı karar saldırıların tamamen durdurulmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngörmektedir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden biri olan Hazım Kasım, pazar günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik soykırımı sürdürdüğünü söyledi. Kasım şöyle ekledi: "Biz Gazze'de ateşkes anlaşmasının garantör ülkeleri ve arabulucularından Siyonist rejime baskı yaparak saldırılarını durdurmalarını istiyoruz. Ancak bu rejim Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmeye devam ediyor." Hamas'ın üst düzey yetkilisi ayrıca Siyonist rejimin bombardıman operasyonlarını eşi benzeri görülmemiş şekilde artırdığını, böylece Salahaddin Caddesi'nin doğusunda yaşayan her Filistinli'ye karşı etnik temizlik girişiminde bulunduğunu belirtti. Bu durumun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı. Kasım sözlerini şöyle tamamladı: "Biz tüm arabuluculardan işgalci rejimin bu açık ihlalleri durdurmaya zorlamak için ciddi, etkili ve pratik adımlar atmalarını talep ediyoruz." Hukuk Enstitüsü Hind Recep pazar günü İspanya makamlarından bir Siyonist rejim askerini tutuklamalarını istedi. Hind Recep Hukuk Enstitüsü Madrid yetkililerine bir hukuki not sunarak onlardan Gazze Savaşı'nda işlenen suçlar nedeniyle İsrail asker Benaya Nahum'u İspanya'dan ayrılmadan önce tutuklamalarını talep etti. Bu girişim Gazze Savaşı'ndaki suçların ardından Siyonist yetkililerin uluslararası düzeyde yargılanmasına yönelik hukuki çabaların bir parçasıdır. Siyonist rejimin istihbarat örgütü Mossad'ın eski üst düzey bir yetkilisi bu servis için yeni başkanın atanma yöntemini eleştirerek Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kararının ciddi güvenlik sonuçları doğurabileceği uyarısında bulundu. Roman Gafman'in Mossad'ın başına atanması rejimin en hassas istihbarat kurumlarından birinde eski Mossad üst düzey yetkilisi Rami Igra dahil olmak üzere güvenlik çevrelerinde sert tepkilere yol açtı. Tepki, Gafman'in şahsına değil Netanyahu'nun Mossad yapısı dışından birini seçme yönündeki siyasi kararına yönelikti. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz "Neden ülkelerin BRICS'e üyelik eğilimi artıyor?" başlığı altında. Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Abuja'nın BRICS üyesi ülkeler arasına katılmak istediğini belirtti. Nijerya Dışişleri Bakanı ülkesinin 2050 yılına yaklaşık kadar, ülkesinin 2050 yılına kadar yaklaşık 400 milyon nüfusa ulaşma ve orta sınıfa dayalı bir toplum olma hedefiyle BRICS'in deneyimlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Tuggar, Nijerya'nın yakın gelecekte BRICS'in tam üyesi olmayı umduğunu ifade etti. Nijerya'nın BRICS'e katılma kararı, gelişmekte olan ülkelerin bu ekonomik buluğa katılma eğiliminin artışını gösteriyor. BRICS grubu 2009 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in katılımıyla kurulmuş, daha sonra Güney Afrika'da bu gruba dahil olmuştur. Son yıllarda bu grup önemli ölçüde genişleşmiş ve uluslararası siyaset ile ekonomide güçlü bir kutup haline gelmiştir. Ülkelerin BRICS'e katılma nedenlerine gelince, Batı merkezli kurumlara alternatif, IMF ve Dünya Bankası gibi geleneksel kurumlar genellikle basının etkisi altındadır. BRICS, bağımsız bir yapı oluşturarak üyelerine dış baskılardan uzak ekonomik politikalar yürütme imkanı tanır. Bağımsız finansman. BRICS Kalkınma Bankası NDB ve yeni finansal kurumlar aracılığıyla üyeler, altyapı ve ekonomik projeler için batı kaynaklarına bağımlılığı azaltabilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için fırsat. Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, BRICS'in gelişmekte olan ülkelere küresel ekonomik sistem karşısında daha güçlü bir duruş sergileme fırsatı sunduğunu vurgulamıştır. Siyasi güç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in yalnızca ekonomik bir sinerji değil, aynı zamanda küresel güç dengelerini değiştiren ve Batı'nın hakimiyetini azaltan yeni bir siyasi güç olduğunu belirtmiştir. Afrika'nın BRICS'e ilgisi. Birçok Afrika ülkesi ekonomik yapısını dönüştürmek ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendirmek için BRICS'i bir fırsat olarak görmektedir. Bu eylem yalnızca ekonomik ihtiyaçlardan değil, aynı zamanda Afrika'nın küresel düzende rolünü değiştirme çabasından da kaynaklanmaktadır. Kıymetli dinleyiciler, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. İran Platosu, dünyanın en eski medeniyetlerinden beşidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları da İran'a çekmektedir. İranlılar arasında adlı podcastimizin bir başka bölümünde Yunan gezgin Sofia Kotulakin'in ağzından İran'ı ve İranlıları tanıttığı yayınımızda karşınızdayız. Geçen bölümde İranlılar arasında evlenme ve nişanlanma geleneğinden bahsetmiştik. Bu bölümü dinlemeden evvel iranradio.ir/tr adresinden İran Radyo'nun web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir, önceki bölümleri dinleyebilir ve ücretsiz olarak sunduğumuz diğer podcastlerden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir görüş ve yorumunuz varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Umarım ki bu bölümden de önceki bölümler gibi keyif alırsınız. Şimdi birlikte Sofia'nın söylediklerini dinleyelim. Yemek İranlı aileler arasında sevginin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu sevgi İranlı kadından aile bireylerine aktarılır. Bu sıcak atmosferi yakından gözlemleme fırsatım oldu. Burada eşimin ailesinden bir anımı sizlere de anlatmak isterim. İran'daki ilk günümde ilk kez İran'ın geleneksel lezzetli yemeğini eşim Hüseyin'in ailesinin evinde tattım. Öğle yemeği için büyük bir örtü yere serilmiş. Üstüne bir sofra kurulmuş ve sofrada herkesin oturacağı yerler üzerine yerleştirilen kaşık ve çatal ile belirlenmiştir. Pirinç yemek için kaşık kullanılıyordu ve bazı durumlarda bıçak ihtiyacı olduğunda kaşık ve çatal birlikte kullanılıyordu. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Yani anneciğim ve Hac Nasır, eşimin anne ve babası, onun küçük kardeşi ve ben yere oturduk ve gerçekten büyük bir ziyafet olan sofranın etrafında toplandık. Sofrada tavuk ve sebzelerle yapılmış koyu buğday çorbası, yoğurt, salatalık ve nane karışımı, tıpkı Yunan yoğurtlu salatası gibi pilav ve ince dilimlenmiş patates ile yapılan kısır vardı. Benim istediğim dışında anneciğim sürekli olarak bana büyük bir sevgiyle tabaklarımı da dolduruyordu ve ben çekingen olabileceğim için yemek istememekten de korkuyordu. Nihayet ona bu davranışını bırakması için bir şekilde mesaj verecek sihirli kelimeleri hatırladım. Eşimin annesine dönüp dedim ki, ellerinize sağlık, çok lezzetliydi. Gerçek şu ki, yemek İran kültüründe birçok yerde olduğu gibi çok güzel bir yere sahiptir. Fransızlar, aşkın yolu mideden geçer derler. Bu deyim büyük ölçüde İranlılar için de geçerlidir. Çoğu İranlıya göre siz ne yiyorsanız o oluyorsunuz. Onlar için yemek yalnızca açlığı gidermek ve vücut sağlığını korumak da kalmaz. Aynı zamanda çok değerli bir anlam taşır. İran halkı için yemek yapmak bir kadının ailesine olan sevgisinin en önemli ve temel göstergelerinden biridir. Bu eylem açlığı gidermenin yanı sıra en basit şekilde aile bireyleri arasında sevginin aktarılmasını da sağlar. Ev işi ve yemek hazırlığı zaman sevgi ve çok çaba gerektiriyor. Bu nedenle İran kültüründe yüksek bir değeri de sahiptir. İranlı kadınların eşsiz gücü böyle işlerden kaynaklanır. Geçmişte bir ailenin oğulları eşleri ve çocukları ile birlikte anne ve babaları ile aynı evde yaşarken oğlanın annesi o evdeki en büyük kadın olarak evin tüm yemek sorumluluğunu da üstlenir ve yemeklere ve gerekli malzemelere yönetirdi. Ancak günümüzde evlendikten sonra tüm aile üyeleri nadiren ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Yine de yemek yeme geleneği İranlılar arasında devam etmekte ve kültürde merkezi bir rol oynamaktadır. Bir kişinin yalnız başına yemek yemesi sadece rahatsız edici olmakta kalmaz, aynı zamanda İran kültüründe hoş karşılamaz. Televizyon izlerken yemek yemek de düşünülemez bir şeydir. Ancak yemekleri aileyle birlikte yemek, televizyon izleseler bile aile bağlarını güçlendirir. İranlı aileler rahat oldukları zamanlarda ya öğle yemeği ya da akşam yemeğini birlikte yerler. Ebeveynler evli çocukları ve torunlarından en az haftada bir kez birlikte yemek yemelerini de beklerler. Evli kardeşler de genellikle ebeveynlerini ve kardeşlerini akşam yemeğine davet ederler. Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek İranlıların haftanın sonunda yani Perşembe ve Cuma günleri en sevdikleri etkinliklerden biridir ve hafta sonu aile ziyaretleri için de en iyi zamandır. İranlılar günlük yemeklerinde genellikle taze ve çeşitli sebzeler ve meyveler kullanırlar Bu ürünler her gün şehir çevresindeki çiftliklerden çeşitli meyve ve sebzelerle birlikte şehir merkezlerindeki pazarlara ve meyve meydanlarına taşınır. Ardından her mahallede bulunan küçük sebze ve meyve dükkanlarına götürülür. Meyve ve sebzeler alındıktan sonra hemen buzdolaplarında ya da serin bir yerde saklanmalıdır. Çünkü İran'da meyve ve sebzeler Avrupa ülkelerinden daha hızlı bozulur. Çünkü çoğunlukta koruyucu maddeler eklenmez. Ben İran'da bulunduğum son zamanlara kadar meyve ve sebzelere erişim yerin mevsimlerine bağlıydı. İranlı evlerdeki meyve ve sebze kasesi doğayla güçlü bir bağlarını da gösterir. Özellikle yiyecek hazırlığından sorumlu olan İranlı kadınlar hangi meyve ve sebzelerin hangi mevsimde daha bol bulunduğunu da çok iyi bilirler. Hangi meyve ve sebzeyi hangi mevsimde alacaklarını ve yıl boyunca kullanmak üzere donduracaklarını, kurutacaklarını ya da başka yöntemlerle saklayacaklarını bilirler. Bazı İranlı ev kadınları hatta evde kendi domates salçasını hazırlarlar. Buzdolabı dondurucularının icadından önce İran halkı gıda maddelerini güneş ışığında, avluda ya da evin çatısında kurutarak saklarlardı. O dönemde eski ev kadınların yılın çoğu zamanını kurutulmuş gıda hazırlamakta geçirirdi. Buharda İranlı ev kadınları bezelye ve baklayı kabuklarını soyup kuruturlardı. Bakla pilavı yapmak için kullanılır. Bu kadınlar ayrıca pilav için dereotu, köfte için tarhun ve marul, maydanoz ve kişniş, kuru baharatlar için kekik, nane, fezleğen ve yeşil soğan gibi sebzeleri yıkayıp kuruturdu. Yaz, kış için yiyecek stoklarının sağlaması adına en yoğun dönemi oluşturur. Bu mevsimde domates salçası, nar ekşisi ve limon suyu salatalar ve yemekler için hazırlanmaktadır. Ayrıca yaz mevsimlerinden özellikle de kayısı, erik, şeftali ve vişne gibi meyvelerden kurutulmuş meyve ve reçel yapılır. Böylece bu meyveler kışın daha az bulunduğunda da kullanılmak üzere saklanır. Birçok İranlı sonbaharın ilk günlerinde pirinç yeni hasat edilirken yıllık pirinç ihtiyaçlarını alırlar. Eskiden pirinç sadece özel günlerde yenirdi. Ancak son yıllarda nüfus artışı ve yaşam tarzındaki değişikliklerle pirinç tüketimi artmıştır. Birçok İranlı pirinç olmadan doyduklarına inanmaz. Bu düşünce oldukça doğru çünkü İran pirincinin tadını, kokusunu ve dokusunu da deneyimlemiş biri bu pirincin her yemekte özellikle kebaplar veya hatta Hint baharatları ile bile nasıl uyum sağladığını takdir eder. Sonbaharın ortasında birçok ev kadını karnabahar, patlıcan, kereviz, soğan, havuç ve lahana gibi çeşitli sebzeleri sirke veya tuzlu suda bekleterek turşu yapar. Bu turşular birkaç hafta sonra kullanıma hazır hale gelir. Ve birçok aile kışın taze sebzeler yerine bu turşuları yemeklerle birlikte yer. Çünkü bu mevsimde taze sebzeler eskisi gibi bulunmaz. Daha önce de söylediğim gibi birçok İranlı İran İslam tıbbının öğretilerine dayanarak hastalıkların vücutta dengenin bozulması nedeniyle ortaya çıktığına inanır ve yemekler kimyasal açıdan soğuk ve sıcak yemekler olarak iki gruba ayrıldığı için birçok hastalık vücudun dengesini bozacak yiyeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Her İran yemeği genellikle dengelenmiş bir şekilde olup soğuk yemekler ve sıcak yemekler yan yana kullanılmaya özen gösterilir. Son yıllarda gıda saklama yöntemlerinde büyük değişiklikler olmuştur. Dondurucuların varlığı patlıcan, kabak ve fasulye gibi İran yemeklerinde yaygın olarak kullanılan sebzelerin eskiden saklanacak bir yöntemi olmayan bu sebzelerin artık her mevsimde bulunabilir hale gelmesini de sağlamıştır. Taze sebzeler eskiden kurutulmak yerine şimdi dondurucularda saklanmaktadır. Son yıllarda gıda üretim fabrikaları İranlı kadınlar tarafından üretilen gıda ürünleri alanına da girmiş olsa da hala bu kadınlar tarafından üretilen gıda ürünleri fabrika üretimi gıda ürünlerine göre daha üstündür. Çünkü bu ürünler eski kadınların ve büyükannelerin evdeki ablularda oturup sebze temizlerken sohbet ettikleri, çocukların ise onlarla birlikte evin ortasında bulunan havuz etrafında koşup oynadıkları anıları da hatırlatır. Ekmek İran sofralarının bir diğer önemli parçasıdır. İran evlerinde pirinç genellikle günde bir kez ve çoğunlukla öğle yemeğinde tüketilse de ekmek de İranlıların önemli bir gıda maddesidir. İran ekmeklerinin ilginç özelliği Amerikan ve Avrupa ekmeklerinden farklı olarak düz olmalarıdır. Bir diğer şaşırtıcı nokta ise bu ekmeklerin gözlerinizin önünde sırada beklerken pişmesidir. İran'da 4 ana ekmek türü vardır. Sengek, berberi, tafton ve lavaş. Bu ekmek türlerinden her biri belirli bir yemekte uyumludur ve her fırının yalnızca da bir tür ekmek pişirir. Eskiden ekmek hamuru elle açılırdı ve her aile kendi ekmeğini de pişirirdi. Ancak günümüzde talebin artması ile bu işlem endüstriyel makineler tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte şehir sakinleri hala ev yapımı ekmeği daha çok tercih eden ve köylere gittiklerinde bu ekmekleri daha sık tüketirler. Çünkü bu ev yapımı ekmekler bu bölgelerde daha yaygındır. İran'a geleneksel fırınlarının yanı sıra Fransız fırınları fantezi ekmek adıyla baget, kek, bisküvi, donut ve diğer fırın ürünlerini kilogram olarak halka sunmaktadırlar. Süpermarketler ve bakkallar hem İran ekmeği hem de tost ekmeğini paketlenmiş olarak satmaktadır. Ancak gerçekten de geleneksel ve taze pişmiş İran ekmeğine girene hiçbir şey tutamaz. Şimdi de çaya geliyoruz. Dünyanın en popüler içeceklerinden biri. İranlılar için iş veya aile ziyaretlerinde en az ve ideal şekilde sunulan ikram çayıdır. İranlılar çayı genellikle altın halkalı, ince belli cam bardaklarında ve bardağın altına yerleştirilen nelbeki adı verilen küçük yuvarlak tabaklarla servis ederler. Şeffaf bardaklar, porselen fincanlara göre çay servisi için daha çok tercih edilir çünkü çayın rengi ve tadı bu bardaklarda porselen fincanlardan da çok daha iyi hissedilir. Birçok İranlı ev kadını en azından misafirliklerde bu şeffaf bardakları veya fincanları kullanır. İranlılar için çay fincanları diğer bardak türlerinden çok daha resmi ve hoş bir izlenim bırakır. Ancak ben birçok İran evinde misafirlik dışında çay servisi için şeffaf olmayan bardakların kullanıldığını da gördüm. Tüm İranlılar çocukluktan itibaren çayı nasıl demleyeceklerini ve içeceklerini öğrenirler. İran üzerinde de genç bir kız iyi çay demleyip getirebilene kadar evlenmeyi hazır sayılmaz. Bu nedenle bu genç kız nişan töreninde damat ve ailesine çay getirmek zorundadır. Ayrıca çay, İran kahvaltısının da temel unsurlarından biridir. İran kahvaltısı genellikle ekmek, sahanda, yumurta, koyun peyniri, Yunan feta peynirleriyle benzer bir peynir, ceviz, tereyağı, reçel veya bal ve yanında tatlı çaydan oluşur. İranlılar çayı yalnızca kahvaltıda şekerle içerler. Kış kahvaltısında ise özellikle tatil günlerinde yulaf ve etle yapılan bir tür helva olan helim yenir. Üzerine tarçın ve susam serpilir. Tüketilirken şeker ve yağ da eklenir. Bu kahvaltı türü bir gece önceden hazırlanır ve ayrıca Ramazan ayında iftar içinde tüketilir. İranlıların yemeklerinde genellikle başlangıç olarak servis edilen bir başka yemek de çorba ve aştır. İran çorbaları Avrupa çorbalarına göre çok daha yoğun ve besleyicidir ve genellikle başlangıç olarak sunulur. İran çorbaları ve aşları çeşitli baklagiller ve sebzelerle doludur. Bazı çorbalar tamamen sebzelerle yapılırken bazıları sebze yanında et de içerir. Eğer baklagil kullanımıysa buna aş denir. Aksi takdirde çorba denir. İran'da yemeklerin yanında genellikle duğ adı verilen ayran içilir. Duğ bazen evde ekşi yoğurtla yapılır. Bazen de plastik şişelerde gazlı veya gazsız olmak üzere çeşitli boyutlarda mağazalardan da satın alınır. Şimdi ise tatlı ve lezzetli bir bölüme geçiyoruz. İran tatlıları. İranlılar en lezzetli tatlılara sahiptir. İran pastanelleri, Fransız tarzı kremalı kekler, Danimarka tatlıları, kremalı tatlılar, Napolyon tatlıları ve İran'ın geleneksel tatlıları gibi cezbedici çeşitlerle doludur. Ve bu tatlılar çayla birlikte servis edilir. Gaz, soğan, baklava ve tuzlu kuru yemişler ile karmaşık kuru meyveler İran mutfağında lezzetli alıştırmalıklardır ve genellikle misafirliklerde de sunulurlar. Pastanelerden aranan tatlılar da dışında bazı tatlılar özel günlerde ise İran evlerinde hazırlanır. Bu tatlılar Ramazan ayında şole zerd veya iftar tatlısı olarak da sunulur ve Orta Doğu'da çok popülerdir. Çeşitli şekillerde yapılır. Gül suyu, safran ve bazen de kakule İran tatlılarına farklı bir lezzet katar. İş görüşmelerinde sadece tatlı veya çikolata servis edilir ancak aile yemeklerinde meyve her zaman sofraların vazgeçilmezidir. İranlılar davetlerde yıkanmış meyveleri güzel bir şekilde meyve tabağına yerleştirir ve büyük bir masa üzerine koyar. Ardından ev sahibi her misafirin önüne 3 veya 4 çeşit meyve, meyve bıçağı ve çatalla birlikte servis eder. Davette ev sahibi defalarca lütfen diyerek ikramda bulunur ve siz de meyve soymaya başlarsınız. Eğer bunu yapmazsanız ev sahibi kendi sizin için de meyve soyacaktır. Eğer İran'da bir ziyaretiniz sırasında İranlılarla karşılaşırsanız bu nazik ve sevimli insanlar sizi evlerinde de yemek yemeye davet etmek için çok istekli olacaklardır. İşte iki İranlı arasında akşam yemeği ya da öğle yemeği davetiyle ilgili bir konuşma örneği. Kişi A, diyorum ki eğer perşembe akşamı bir işiniz yoksa gelin akşam yemeğinde misafirimiz olun. Kişi B, size zahmet olur, memnuniyetle, yani evet, teklifinizi tamamen kabul ediyorum. Kişi A, zahmet değildir, bir lokma ekmek var, birlikte yeriz. Yani size en iyi şekilde hazırlık yapacağız. Kişi B, sizi zahmete sokmak istemeyiz. Yani davetinizi kabul ediyoruz. Kişi A, ne zahmet, siz rahmetsiniz. Bu tür bir konuşma İranlılar arasında çok yaygın olan nazlanma ve ikram etme alışkanlıkları ile gerçekleşir. İran'da akşam yemeği genellikle akşam saat 8'den önce yenmez ve hatta yaz aylarında akşam yemeği saati daha geç bir zamana akşam namazından sonraya kayar. İranlıların yemeklerinin kalitesi misafirlerin geliş saatine göre kesinlikle değişmez. Çünkü misafir kabul etme konusunda oldukça esneklik gösterirler. Misafirler her zaman yanlarında bir çiçek buketi veya kutu tatlı getirirler. Ve ev sahibi bu duruma karşı her zaman kendinizi zahmete sokmasaydınız, keşke şeklinde açıklama yapar. Eğer başka bir hediye getirdiyseniz bu hediye bazen sizin yanınızda açılabilir. Bu durum ev sahibinizin alışkanlıklarına veya yaşadığınız yerin kültürüne bağlıdır. Eğer hediye sizin yanınızda açılmazsa bu hediyenizin ne olursa olsun ev sahibiniz tarafından çok takdir edildi anlamına gelir. Ancak hediyeniz sizin yanınızda açılırsa ev sahibi sizin zevkinizi takdir etme fırsatına sahip olacaktır. Muhterem dinleyiciler, İranlılar arasında podcast'ını yemek kültürünün İran kültüründeki merkezi rolünü konu alan bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi bu podcast'ı yalnız bırakmadığınız için çok mutluyuz. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizi çok mutlu eder. Podcast'larımızı dinlemek için iranradio.ir /tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Yeni podcastlerde de bizimle olmanızı umuyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı programında sizlerle birlikteyiz.
Avustralyalı yeni Müslüman Julia Mucellati şöyle diyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulmetmediğini, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınla onur duyuyor.
Avustralya geniş yüz ölçümü ve az nüfusu ile bilinen bir ülkedir. Avustralya 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere tarafından keşfedilmesi ve sömürülmeye başlamasından sonra bu topraklarda on binlerce yıl yaşayan yerlilere yönelik geniş çaplı soykırımda insanlık dışı yöntemlerle başlamış oldu ve sonuçta yerli nüfusun sayısı şiddetle azaldı. İngilizlerin işlediği cinayetlerin bir tek örneğinde 1970'li yıllara kadar geçen 100 yıllık bir sürede yerlilerin çocukları ebeveynlerinden ayrılarak esirgeme kurumlarında tutuluyordu.
Kuşkusuz bazı göçmenleri bile etkileyen bu denli zalimane uygulamaların yaşandığı bir ortamda barış, hoşgörü, kardeşlik ve adalet dini olan İslam dinine yöneliş beklenmedik bir durum olmasa gerek. Gerçi Avustralya'da da İslam dinine yönelik propagandalar türlü yöntemlerle devam ediyor. Fakat buna karşın bu büyük semavi dine yönelişin her geçen gün daha da arttığı gözleniyor. Öyle ki 2001 ile 2011 yılları arasında Avustralya'nın Müslüman nüfusu hemen hemen ikiye katlandı. Bu arada Avustralya Müslümanlarının yeni kurduğu dernekte ilginç bir rapor yayımlayarak bu ülkede İslam dinine yönelenlerin 2/3 kadınlardan ibaret olduğunu açıkladı.
Bir süre önce de Daily Telegraph gazetesi Avustralya'da İslam dinini benimseyen bazı Avustralyalı yeni Müslümanlarla röportaj yaparak onların görüşlerini ve sorunlarını da sordu.
Jessica Swan, Avustralya'nın kuzeyinde doğan ve medya alanında faaliyet yürüten yeni Müslüman kadınlardan biridir. Gerçi ilkin Jessica'nın eşi Michael Müslüman oldu fakat Jessica'nın İslam'ın hakkaniyetini öğrenmek üzere yaptığı araştırma tam 6 yıl sürdü. Stephanie Jenner de bu gazetenin röportajına katılan bir başka Müslüman kadındı. Stephanie, çiçek aşısını bulan büyük dedesi Edward Jenner'in ölümü üzerinden 2 asır geçtiği bir sırada İslam dinini en üstün ve en mükemmel din olarak benimsedi.
Ancak Bayan Julia Mucellati'nin İslam diniyle tanışması basit bir merakla başladı. Julia bir markette Müslümanların tükettiği helal et hakkında soru sormak istiyordu ve bu merakı gelecekte eşi olan Lübnanlı bir Müslümanla tanışmasına vesile oldu. Julia şöyle anlatıyor. Ailem beni Ortodoks olarak yetiştirdi fakat asla sorularıma cevap veremediler. Bu yüzden Julia çok çabuk tüm sorulara cevap veren İslam dinini benimsedi.
Daily Telegraph'ın röportajına katılan tek yeni Müslüman erkek Jean-Pierre Alba'ydı. O da dinini en iyi şekilde tanıtan Müslüman bir kadınla tanıştıktan sonra bu semavi dini öğrendi. Jean şöyle diyor, ben bir Hristiyandım ama kiliseye gitmezdim. O Müslüman kadın benim din üzerinde daha fazla düşünmeme sebep oldu. Jean araştırmalarını İslam üzerinde odakladı ve sonunda Müslüman oldu.
Tahran Radyosu.
Avustralyalı bu dört yeni Müslümanın her biri İslam dinine ulaşmak için farklı bir yolculuğu tecrübe etti ve sonunda insanı insan eden bu dini dünyevi ve uhrevi saadetin tek yolu olarak buldu. Örneğin Stefan Jenner asla daha önce bir ırkçı olduğunu ve sürekli ahlaki olmayan ortamlara katıldığını fakat İslam dinini benimsedikten sonra sadece hicab kuralına uymakla kalmıyor hatta erkeklerle tokalaşmaktan bile kaçınıyor.
Stephanie Jenner şöyle diyor, Müslümanların yaşam ilkesi her gün bir önceki günden daha iyi biri olmaktır. Böylece İslam dini Bayan Jenner'in hayatını derinden etkiliyor ve yaşamında yüce hedefleri armağan ediyor.
Başta Batı olmak üzere başka ülkelerde yeni Müslümanlar büyük bir sorunla karşı karşıya bulunuyor ki o da medya organlarının İslam dini karşıtı propagandalardır. Bu yalan ve mesnetsiz propagandalar birçok insanı ve zihniyetlerini de Müslümanlara karşı zehirliyor. Böyle bir ortamda kuşkusuz İslam dinine yönelmek ve bu semavi dini yaşamanın en iyi yolu olduğunu ilan etmek zor ve hatta bazen de tehlikeli oluyor. Zira medya İslam dinini şiddet dini ve gerici bir din olarak tanıtıyor ve tekfirci teoristlerin sapkın anlayışlarını da İslam gibi tanıtmak suretiyle tüm Müslümanları terörist ve tehlikeli insanlar olarak tanıtıyor. Böylece Avustralya gibi batılı ülkelerde İslamofobiya atmosferi hüküm sürüyor.
İşte bu yüzden Jean-Pierre Alba Müslüman olunca ailesi ve arkadaşları onu dışlıyor, ancak Alba teslim olmuyor ve onları gerçek İslam'la tanıştırmak için uğraş veriyor. Alba şöyle diyor: "Önceleri benden çok rahatsız oldular. Onlar Müslümanları köktenci insanlar olarak biliyordu ve bu düşüncelerinin değişmesi zaman aldı. Alba, Vehhabi teröristlerin diğer Müslümanlara karşı işledikleri barbarca cinayetleri hakkında da şöyle diyor: "Teröristlerin İslam adına yaptıklarından sonra birçok Avustralyalı Müslümanları köktenci insanlar olarak tanıyor ve bu gerçekten üzücü bir şey. Biz de acı çekiyoruz ve bu tür şeylere şahit olmak istemiyoruz. Bizim sakin ve barışçıl bir yaşamımız var."
Jessica da teoristlere medyanın eline malzeme veren cinayetlerinden çok rahatsız olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Teoristlerin cinayetlerinden bir tek görüntü tüm insanların, Müslümanların hepsi böyle demelerine yetiyor." Stefan Jenner de aynı soruna temas ederken İslam hakkında araştırmalarına dayanarak şöyle diyor: "Kur'an-ı Kerim'de insanları öldürmeye izin veren hiçbir şey yok. İnsanlar Müslümanların başkalarına zarar vermek istediklerini düşünmeleri korkunç bir şey. Gerçekte tekfirci teoristler Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde İslam talimine tamamen aykırı hareket ediyor ve sonuçta başka ülkelerde de yaşayan Müslüman azınlıkların hayatını da tehlikeye atıyor."
İslam dini barış, hoşgörü ve mantık dinidir. İslam dini buna göre huzurlu ve barışçıl ortamlarda daha iyi gelişebilir. Zira İslam dini güçlü ilkeleri ve mantıklı öğretileri olan bir dindir. Gerçek bir Müslüman bu tür ortamlarda inancını daha iyi tanıtabilir ve delillere dayanarak sorulara cevap verebilir. Üstelik İslam dininin öğretileri aklın yanı sıra insanların fıtratı ile de uyumludur. Kur'an-ı Kerim, Nahl suresinin 125. ayetinde İslam'ı tebliğ etme yöntemi hakkında şöyle buyuruyor: Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir.
Yine birçok ayet ve rivayette Müslümanlar hoşgörüye, barış ve uzlaşmaya davet ediyor. Nitekim Bakara suresinin 208. ayetinde şöyle okumaktayız: "Ey iman edenler, hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır." Buna göre İslam dininde yersiz şiddet ve çatışma şeytani bir amal olarak telakki ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in bu net ve açık görüşü Vahabi sapkın teoristlerin uygulamaları ve Batı'nın İslam düşmanı medyasının yaptığı propagandalara %100 aykırıdır. Fakat bu iki zümre arasındaki fark şu ki, sapkın Vahabiler cahil ve bağnaz insanlardır. Fakat Batı medyası İslam dininin sağlıklı bir ortamda hızla yayılabildiği için bu semavi dine karşı propaganda yaparak insanları yanlış bilgilendirmektedir.
Batı dünyasında Müslüman olan kadınlar bu süreçte ve daha sonrasında bir başka önemli sorunla da karşılaşıyor. O da şu ki Batı medyası İslam dininin kadınlara değer vermediği ve onlara zulmettiği yönünde propaganda yapıyor. Oysa İslam öğretilerine bakıldığında bu semavi dinin kadınlara ne denli yüce bir konum tanıdığını ve onlara büyük haklar ve sorumluluklar belirlediğini gösteriyor.
İslam hakkında ve özellikle kadınların konumu üzerine araştırma yapan Julia Mukellati şöyle anlatıyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulüm etmediğine, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınına onur duyuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı ve Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde danışmak ve öğüt alma konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Daha iyi bir yaşam sürecine başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarından daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar.
Başkalarına danışmak konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam başkalarına danışmak konusu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri akılların nuru ile aydınlanır. Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olmak bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Danışmak, iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konuyla ilgili karar almak için görüş tatisinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri ve bakışları almak demektir.
Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesine ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar. İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onların rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahiplerine danışma yoluna başvururlar. Kur'an-ı Kerim şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. Büyük İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali, hiçbir destekçi işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Tahran Radyosu.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim? Başkalarının görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha da güzel bir ortam meydana getirir. Anne ve baba konuşmak ve diyalogdan yana olmaları ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri için iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerini hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürütmesi ile sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneğini ise İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra salamullah aleyhanın hayatıdır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra'yı verdiği yardımı ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Hazreti Zehra salamullah aleyha ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi.
İmam Ali aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu. İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarından görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına da yardımcı olur.
İmam Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene yol gösteriyorlar. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır. İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah, kökü Allahu Teala'ya güvenmemekte olan kötü insanın özellikleridir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına giderek ona abi hayat verip şöyle söyledi. Yüce yaratıcı bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere içte ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpeye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpeyi Süleyman aleyhisselamın nezdinde getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana abi hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımıştır. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarınla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle bir cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabaların hayatını kaybedecek ve böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yaranlar olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman aleyhisselam kirpinin bu değerlendirmesini beğendi ve böylece ağabey hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler, insanoğlu keder ve üzüntü olmayan, kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması lazım. Böylece bir hayat ise kalıcı ilahi cennete bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programı dinlediniz.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i pak ehli beytinin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, İnsanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Thank you.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehl-i beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta insanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyt'inin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir. Ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belâğa adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagır Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. (Gülüyor)